Ayrım 12. Sayfa 114. Garda beklemenin bir anlamı yoktu. Danzig'e gitmenin başka bir yolunu bulmam gerekiyordu. Binadan çıktım. Garın duvarları kalındı. Savaşı Berlin'den ayıracak kadar kalın. Ne savaş kaldı ne de yaralı askerlerin delik gözleri. Gar bitti. Berlin başladı. Artık karşımda Sultanahmet Camii büyüklüğünde binalar, tramvaylar ve Berlinliler vardı. Nereye gittiğini bilen biri gibi davranmaya çalışıyordum. Önce kalacak bir yer, diyordum kendime. Geceyi geçirecek bir yer bulmalıyım. Her ne kadar onlar gibi giyinmiş olsam da yabancı olduğumu fark etmeleri uzun sürmedi. Daha ben kalabalığa karışmadan yanıma bir çocuk geldi konuşarak. Söylediklerinden bir şey anlamıyordum. O da beni anlamıyordu. Avuçlarını birbirine yapıştırıp sağ elinin sırtını sol yanağına yaslıyor, sonra da sol elinin parmak uçlarını birleştirip ağzına doğru sallıyordu. Yatacak yer ve yemek. Hayır, diyordum Türkçe. Ben de bu ikisi de yok. Dilencilerden nefret ederim. Ama o da hayır diyordu, Almanca. Uyku ve yemeği benden istemiyor, bana satmaya çalışıyordu. Bir an için gözlerini çocuktan ayırıp önümden geçen kalabalığa baktım. Böyle bir teklifi yeniden bulmak çok zor olabilirdi. Başımı sallayıp kabul ettiğimi gösterdim. Güldü. Valizimi almaya çalıştı. Taşıyamadı. Ne kadar da küçüktü. Belki 9, belki de 7 yaşında. Takip ettim kılavuzumu. Garın merdivenlerinden inip meydana ayak bastı. Oradan da geniş bir caddeye. Sonra da çöplerden daralmış bir sokağa sapıp siyah bir binanın önünde durduk. Çocuk kapıyı yumrukladı. Açıldığındaysa artık bir başkasıydım. Ben aşıktım. O kumraldı. Gözlerime baktı. Burun deliklerinden gri bir duman aktı. Kapıyı açmadan önce çektiği sigaralı nefes ciğerini gezmiş, yüzünden çıkıp gözüme yayılmıştı. Dişi bir ejderha. Elini uzattı sigaralı olanı. Yuvasına davet ediyor olmalıydı. Tutacakken elini çocuk ceketimden çekip para dedi. Almanca. O kadarını anlıyordum Almancanın. Cebimden çektiğimi sıkıştırdım avucuna. O da aşık olduğum kadına verdi. Böylece o yaldızlı püsküller gibi duran parmakları kapandı. O el doldu. O yüz gülmedi. Ama hoş geldin dedi. Almancanın bir o kadarını da anlayabiliyordum. Kapının ardından çekildi ve içeri girdim. Bir hol, bir de merdiven yan yana. İkisinin de nereye gittiği belli değildi ama aşkın kokusu ağırdı. Basamakları ağır ağır çıkıyordu, peşindeydim. 4 basamak gerisinde. 4 yaş büyükmüş benden sonra öğrendim. Yonina'ydı adı, zürihli bir Yahudi. Herkesin İsviçre'ye kaçtığı bir dönemde orayı terk edip Berlin'e gelmişti. Neden biliyor musun? Çünkü o da aşıktı. Ama kesinlikle bana değil, bir kadına. Hanna Höh denilen bir kadına. Yonina'nın bana verdiği oda hayli genişti. Büyük bir yatak, bir çalışma masası, bir kütüphane. Şu an hepsi gözlerimin önünde. Neler olduğunu anlayamıyordum ama Ziya'nın anlattığı her saniyeyi kendi gözümle görüyordum. Bahsettiği odaya girişini, Yonina'nın yüzünü, her şeyi. Kelimeler ağzından çıktığı anda şekillere bürünüyordu. Kütüphane kelimesi kütüphaneye, Berlin kelimesi sokaklara, caddelere dönüşüyordu. Ne nöbet kulübün duvarlarını ne de tel örgüleri görüyordum. Sesin fotoğraf karelerine dönüştüğü bir film izliyordum. Sesli sinema. O 3 katlı binadaki tek pansiyoner olduğumu anlamam uzun sürmedi. Onlarca boş oda ve giriş katında dev bir salon. Kime aitti o bina? Hiçbir zaman öğrenemedim. Ancak ilk akşamında Hannah ve Roel'le tanıştım. Sevgili Yonina'nın şeytanları. Evet asker. Bütün insanlığın payına sadece bir tane düşerken o zavallı güzel kızın 2 şeytanı vardı. Kişiye özel şeytanlar. Her ne kadar savaşın ilk yılı Hannah, Kızıl Haç için gönüllü hemşirelik yapmış olsa da Roel kadar acımasızdı. Bir sanat öğrencisiydi. Ulusal Sanat Müzesi Enstitüsü'nde. Binanın 3. katındaki odalardan birini atölyeye dönüştürmüş, fotoğraf ve resimler üzerine çalışıyordu. Onları kesip birleştiriyor, üst üste koyup yeni biçimler yaratıyordu. Fotomontaj diyordu. Yeni sanat bu. Ama Roel aynı fikirde değildi. Onları ilk gördüğüm akşam olduğu gibi. Birbirlerine bağırmakla o kadar meşgullerdi ki salona girdiğim bile fark etmemişlerdi. Emekleyen bir ateşin yandığı insan boyundaki şöminenin yanına çekilmiş, çevresine 30 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir masada oturuyor ve bağırarak konuşuyordu. Aynı anda. Yonina ise salonu mutfaktan ayıran kapıda yok olup elindeki şişeler ve tabaklarla yeniden beliriyordu. Salondaki tek mobilya olan masaya yaklaşana kadar bana bakmadılar. Ne zamanki yakınlarındaki bir sandalyeye oturdum, sol elindeki tencereden tabaklara haşlanmış patates dağıtan Yonina konuştu. Fransızca. Sağ elindeki tahta kaşıkla beni gösteriyordu. Yeni pansiyonerimiz. Bugün geldi. İsmin neydi? Sonunda susmuşlardı. Her ne kadar sesleri hala salonda yankılansa da ağızları kapanmıştı. Üçü de bana bakıyordu. Ziya dedim. Adım Ziya. Yönüne devam etti. Ziya, bu hanımefendi Hannah Höh. Beyefendi ise Raoul Hausmann ve benim adım da Yonina. Şimdi bize nereden geldiğini ve Berlin'de ne yaptığını anlat. Ne Hannah ne de Raoul anlatacaklarımla ilgileniyormuş gibiydi. Umurlarında değildi. Önemli olan savaşın yoksulluğunda binalarda kalacak bir müşterinin bulunmuş olmasıydı. Değerli olan tek şey cebimdeki paraydı. Nereden gelip nereye gittiğimle zerre ilgilenmiyorlardı. Yüzleri donuk ve sarhoştu. Mat sarhoşlar. İçtikçe kızaranların ülkesinden geliyordum. Sarhoş beyazlara alışık değildim. Ama Yonina nazikti. Yeniden dalınan bir sabah uykusu kadar nazik. Lütfen Ziya, bize yolculuğunu anlat. İstanbul'dan geliyorum. Danzig'deki teknik üniversiteye gidiyordum. Ancak grev yüzünden şimdilik buradayım. Raoul, aklına düşen ilk soruyu çıkardı ağzından. Konstantinopolis mi? Afyonun var mı? 16 yaşındaydım. Öyle bir yaştır ki bir erkekten bir oğlan çocuğuna tek göz kırpmasında geçersin. Yeniden erkeğe dönüşmen de ancak o kadar sürer. Yok dedim. Yanımda getirmedim. Oysa Afyon'un neye benzediğini bile bilmiyordum. Benim için Afyon, gidilmesine gerek duyulmayan adaşı şehir gibiydi. Adı daima duyulan ama asla ayak basılmayan bir şehir gibi. Hayal kırıklığına uğramış olan Raoul ikinci sorusunu yuvarladı. Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum dedim. Birkaç gün, en fazla bir hafta. Evet, her şey böyle başladı. Birkaç günle. Ama o siyah binada 2 ay kaldım. Tam 60 gün. 60 deli gün. Hepsiyle tanıştım, hepsiyle konuştum. George Gross, Johannes Bargeld, John Hatfield, şairler, ressamlar, yazarlar, alkolikler ve morfinmanlar. Siyah binanın nasıl donup boşaldığını gördüm. Fazla değil. Birkaç hafta sonra onlardan biri olduğumu gördüm. Fazla değil. Birkaç hafta sonra onlardan biri olmuştum. Aslında ben sadece bir dinleyiciydim. Bir tanık. Tabii ki o zamanlar bir doğuma tanıklık ettiğimi bilmiyordum. Ama büyük salondaki gürültünün bir sancı çığlığı olduğunun farkındaydım. Hazırlanıyorlardı, küfrederek. Yıkılana kadar içerek, sevişerek hazırlanıyorlardı. Bense Yonina'nın peşindeydim. Ama hala 4 adım gerisinde. Asla azalmayan bir mesafe. Oysa beni görmüyordu. Oysa kimseyi görmüyordu. Hannah'tan başka hayat yoktu. Hannah içinde Raoul'den başka herkes fazladandı. Raoul ise evliydi. Hiç görmediğimiz bir kadınla. Belki de bu yüzden kimse yalnız kalmak istemiyordu büyük salonda. Daima başka birileri siyah binaya gelir ve ellerindeki şişeleri masaya dizerdi. Tek müşterili bir pansiyonda anti-sanat hareketinin başlangıcına tanıklık edip Yonina'yı kovalarken karanlık hayatımız bir haberle değişti. Hugo Ball adında bir adam Zürih'te Cabaret Voltaire'i açtı. Anti-sanat hareketinin merkezini. Aslında bir gece kulübüydü. Haberi getiren Richard Hoselbeck'ti. Dada resmi olarak doğmuştu. Zürih'e gitmek gerekiyordu. Gidip görmek. Dada'yı kucaklayıp havalara atmak gerekiyordu. Yüzyıllar içinde şekillenmiş batı sanatını havaya uçurup enkazın üzerine işemek gerekiyordu. Bir püsyarı sergi salonuna sokmayı becermiş tek insan Michael Duchamp'ın dediği gibi. Hazırlıklar yapıldı ve Hannah Yonina'ya tam olarak şunu söyledi. Buraya kadar sevgili küçük kız. Peşimizden gelmen sana sadece acı verecek. Zürih doğumlu Yonina, Hannah istemediği için kendi ülkesine dönemiyordu. Oysa Yonina, Hannah'ı bir zarf, kendisini de bir pul olarak görüyordu. Zarfa yapışmadan 2 adım öteye bile gidemeyecek değersiz bir kağıt parçası. Bir sonraki sabah Yonina siyah binanın çatısına çıkıp kendini kaldırıma bıraktı. Ve benden başka kimse o an aşağıda olup onu tutmayı hayal etmedi. İşte bunun üzerine düşündüm kendimi asmayı. Hatta bir ip bile buldum. Hatta ucundaki ilmekten başımı geçirip birkaç saat karanlıkta oturdum. Ne düşündüm biliyor musun? Ölmeyi hayal etmenin, ölü bir adam olmaya yettiğini. Hatta ölüme dair olanın dışında hiçbir hayalin gerçekliğinin olmadığını düşündüm. Güçlü, zengin, mutlu ya da aşık olmayı hayal etmek hiçbir işe yaramıyordu. Sıradan hayallerin tatmin edici hiçbir tarafı yoktu. Gerçekleşene kadar ölü olan hayallerdi bunlar. Ama ölümü düşlemek ölmeye yetiyordu. İntiharın eşiğine gelmek orada yaşamaya devam etmeye yetiyordu. Belki de insan kendini öldüremesin diye hayal etme gücüne sahiptir. Belki de bu yüzden ben aklımdan geçen her şeyi gerçekleştirdim. Biri hariç. Onun da ne olduğunu biliyorsun. Evet, biliyordum. Artık biliyordum. Nöbet kulelerinde kiminle konuştuğumu biliyordum. Ancak bütün bunlar neyi değiştirecekti? Hala üşüyordum ve hala Ekber'in askerlerinden biriydim. Bütün bunları Ziya da biliyordu. Çünkü onun için alnım düşüncelerimin üzerinden kayarak geçtiği bir tabelaydı. Okuyabiliyordu. Hem de birçok farklı dilde. Ben bir sığınağım, asker. Ben senin sığınağınım. Şimdilik anlattıklarımda saklanacaksın. Günü gelince de ortaya çıkıp akla gelmeyeni yapacaksın. Biraz daha dayan. Ziya'nın son kelimesini başka bir ses tekrarladı. Dayan, geliyorum. Sabit, gülerek ve sallanarak yürüyordu. Ağzında sigarası, elinde bir sopa gibi tuttuğu tüfeğiyle yaklaşıyordu. Derisi benimkinden kalındı. İç organlarını bir arada tutan umursamazlıktı. Bana doğru attığı her adımda eğitim birliğinde geçtiği hallerden birini hayal etmeye çalışıyordum. Kabul kayıt günündeki sağlık muayenesinde aynı anda iki omza ve bir bacağı saplanan üç iğneyi yediğinde nasıl bir ifade vardı acaba yüzünde? Yine gülüyor muydu? Ya da ilk emirlerin yükselen sular gibi yavaşça sertleştiği anlarda korkmuş muydu? Yediği ilk küfrün sırada bekleyen binlercesinin habercisi olduğunu anladığı anda ne hissetmişti? Eğitim birliğinin kapısından attığı 10. adımda çantasındaki bütün kişisel malzemelerin yağmalanıp usta askerler adındaki başka kişilerin malzemelerine dönüştüğünü görünce ne yapmıştı? Bilmiyorum ama ben korkmuştum. Ben depremi hisseden bir hayvan kadar huzursuz olmuştum. Ben delirmiştim. Ben intikam yeminleri etmiştim. Beynim kalbim gibi atmıştı. Bütün bunları nabzım kafamda yaşamıştım. Belki de bu yüzden bütün marşları söylerken boğazımı parçalamış, bütün tekmilleri verirken dişlerimi kıracak kadar bağırmıştım. Gülümsemişlerdi komutanlar. Bir kahraman adayı vardı karşılarında. Bir ses şınav çekiyordu. Başı dik, bakışları ileride, her seferinde bağırıyordu. Jandarma! Bir kahraman. Oysa canı yanıyordu kahramanın. Sahip olduğu bütün tırnaklar çatladığı için acıdan bağırıyordu. Bağırdıkça hoşuna gidiyordu. Çevresindeki yüzlerin gözlerini dele dele ortalarına bağırmak. Attığı gür çığlıkların karşısındakilerin gözeneklerini tıkadığını, kaşlarını kopardığını, retinalarını yırttığını hayal ediyordu. Evet, zorunlu askerlik hizmetiyle yüz yüze geldiğim an verdiğim ilk tepki bağırmak olmuştu. Çok ama çok yüksek sesle bağırmak. İçtima alanındaki her canlının yüzüne aynı anda tokat atılmış gibi bir ses çıkartmak. Adımı, soyadımı ve memleketimi bir ses bombası yapımında kullanmak. İlk tepkim buydu. Öylesine güçlü bir tepkiydi ki eğitimin 3. haftasında elime bir kağıt tutuşturuldu. Senin sesin gür çıkıyor. Bunu yemin töreninde okuyacaksın. Bir konuşma metni. Alayda benimle beraber eğitilmiş kim varsa onların adına yazılmış bir metin. Daha da önemlisi onların adına okunacak bir metin. Aile adı verilen hücre orduların izleyeceği törende hep bir ağızdan edilecek yeminden önce okunacak bir metin. Özeti şuydu. Bildiğimiz bütün kutsal değerler adına bildiğimiz bütün kutsal değerleri koruyacağımıza ant içiyor ve bize bu fırsatı veren bütün komutanlara teşekkür ediyorduk. Tabii ki metnin yazarı bizden biri değil, kendilerine teşekkür ettiğimiz komutanlardı. Aslında metin yıllardır aynıydı. Sadece tertip ve devreyi belirten sayılar değişiyordu. Tesadüfe bırakılacak bir konu değildi. Her an benim gibi bir adam çıkabilir ve alay komutanına selam verdikten sonra mikrofonun başına geçip karşısındaki tribünlerde oturan binlerce gururlu insana bakarak şunları söyleyebilirdi. Zorunlu askerlik hizmeti, emek, zaman ve kaynak israfıdır. Erlik derhal bir meslek statüsü kazanmalı ve profesyonel ordunun bir parçası haline gelmelidir. Her 3 ayda bir toplanan yüz binlerce genci askere dönüştürmek için harcanan çabanın 10'da biriyle ordunun işlevselliği 10 kat artırılabilir. Sosyoekonomik açıdan geri bırakılmış toplumun zorunlu askerlik hizmeti yoluyla olumlu anlamda biçimlendiği düşüncesi asla geçerli değildir. Bunun kanıtı nesillerdir askerlik hizmetini tamamlamış erkeklerin yönlendirdiği günümüz toplumunun mevcut düzeyidir. Askerliğin insanı adam ettiğine ilişkin inanç bütünüyle temelsizdir. 19 yaşına kadar cahil bırakılmış genç erkekleri dayatma yoluyla 15 ay içerisinde bilinçlendirmek mümkün değildir. Dolayısıyla 460 gün boyunca izmarit toplayarak mıntıka temizliği yapmış olanla kanalizasyonu denize akıtan aynı kişidir. Dolayısıyla 460 gün boyunca vatan sevgisi aşılanan insanla devletine kazık atan aynı kişidir. Dolayısıyla 460 gün boyunca vatandaşını adam etmek için uğraşanla insani gelişmişlik endeksinde dünya 84.sü olan aynı ülkedir. Ordu, zorunlu katılımlara ihtiyaç duymayacak kadar ciddi bir kurumdur. Aldığımız eğitimin süresi 10 haftadır. Çağdaş hiçbir ordu 10 haftalık erlere güvenerek varlığını sürdüremez. Kahramanlık şiirleri okuyan ve komando üniforması giymiş 5 yaşındaki çocuklar kadar asker olan bizler bu vatan için öleceğiz. Çünkü ne savaşmayı biliyoruz ne de hayata dair bir umudumuz var. Böyle bir konuşmanın gerçekleşme riskini kimse göze alamazdı. Bu yüzden onaylanmış bir konuşma metnine ve kendisi yazmış gibi onu okuyacak gür sesli bir ere ihtiyaç vardı. Benim gibi bağırabilen birine. Her ne kadar yüzlerine bağırılması gerekenler eğitimden sorumlu uzman çavuşlar olmasa da aralarından birinin geçici sağırlık geçirmesini göze almakta bir sakınca görmüyordum. Sesimin delip geçmesi gereken başlar yakınlarımda olanlar değildi. Onlar başkentte yaşıyor ve kravat takıyorlardı. Kanun yapıyorlardı. O kanunlar da beni asker yapıyordu. Beyinlerine gün ışığı sokacak delikleri, kulaklarının zarlarında açmam gerekenler, oğullarıyla saklambaç oynayan ancak sadece bizi sobeleyenlerdi. Bense onların çocuklarını istiyordum. Hemen yanımda. Şınav çekerken, nöbet tutarken, jandarma diye bağırırken. Ama hiçbiri yoktu. Gelmeyeceklerdi. Beklemeye de gerek yoktu. Onların işi vardı. Ne olduğunu bilmediğimiz işleri. Annelerinin 9 ay 10 gün boyunca taşıdıkları bedenlerini babaları devralmıştı. Oğullarını içlerine sokup saklama sırası onlardaydı. Tabii adını öğrendiğim an unuttuğum yaklaşık 2000 kişi arasında herhangi bir generalin çocuğuyla da karşılaşmamıştım. Onlar da babalarının karnında olmalıydı. Galiba sadece biz doğmuştuk. Sadece biz vardık. Sadece biz. Hiçbir yere sığamadıkları için dışarıda kalmış olanlar. Dışarıda kaldıkları için enselerinden yakalanıp buralara tıkılmış olanlar. Buralara tıkıldıkları için delirmiş olanlar. İntihar etmek haricinde hayatları boyunca hayatlarına ilişkin hiçbir söz hakkına sahip olmayanlar. Biz. Asla birinci değil. Sonuncu çoğul. Oysa babalarının karın boşluğunda yaşayanların hayatları farklıydı. Herhangi bir sosyal sınıfa ait değillerdi. Çünkü aldıkları hayat dersleri gayet özeldi. Tek kişilik sınıflarda büyüyor ve yaşıyorlardı. Kişiye özel sınıflarda. Bireysel sınıf. Ama biz gerçek bir sosyal sınıftık. Er ve erbaş sınıfı. Ait olduğumuz sınıf o kadar sosyaldi ki içine sığamıyorduk. Pencerelerinden kapısından taşıyorduk. Ait olduğumuz sosyal sınıf o kadar boktandı ki bir yerden bir yere giderken sürünüyorduk. Hayvan oğlu hayvan! Ben sana çelik yelek takacaksın demedim mi? Siktir git doldur boşalta kadar sürün. Sevgili Ekber, o da bizim sınıftandı. Bizim muhteşem sosyal sınıfımızdan. Kimsenin bir üstüne geçemediği, geçse bile kıçında sıralarının izini taşıdığı sınıftan. Evet, bir mesleği, kaportasını bizlere yalattığı bir arabası, bir lojmanı, sağlık sigortası ve silahı vardı. Evet, tavanı tabanından kirli, İlçenin tek fuhuş tesisinin tek odasında yaşayan Azeri kadın onu görünce "Hoş geldin komandir" diyordu. Evet, nöbetçi olduğu geceler birliğin kömürünü oturduğu evin deposuna taşıtmak için hazır kıtaya emir verebiliyordu. Hatta birliğin basılması durumunda ilk müdahaleyi yapacak olan hazır kıtanın kömür taşımaktan kırılmış beline tekmeler indirebiliyordu. Ancak ne yazık ki bütün bunlar Ekber'in bizim sınıftan olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Neden mi? Çünkü bana verdiği emrin aynısını alma ihtimali emekli olacağı güne kadar direkt gibi ayaktaydı. Ekber gibileri kendimize en yakın hissettiğimiz anlar denetlemelerdir. Herkesin eşitlendiği o kıyamet günü. Bir albay karşısındaki eşitler bütünü. Azarlanan, aşağılanan ve gözlerinin dolmasını şaşkınlıkla izlediğimiz o sert adamlar. Ne çocuklarının ne de karılarının o hallerini görmelerini isterim. İyi değil, hiç iyi değil. Ama belki de doğrusu bu. Ne de olsa ordudayız.
Kafa derilerinin bile nasır tuttuğu yerde. Ayrım sonu. Sayfa 123.